KPSS, kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 18. kaset, 2. yüz. Sayfa 887. 5. London konferansından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilcisi Bekir Sami Bey, Fransa ve İtalya ile ikili anlaşmalar yapmıştır. Fakat bu anlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu anlaşmaları onaylanmamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Fransa ile savaşın devam etmesi. B. İstanbul hükümetinin kabul etmemesi. C. Mondros Ateşkes Anlaşması'na ters düşmesi. D. Bağımsızlık ilkesine ters düşmesi. E. Rusya'nın izin vermemesi. 6. Kuvay Milliye, Yunan kuvvetlerinin ilerleyişini tamamen durduramadığı ve düşmana karşı tam başarı kazanamadığından kaldırılarak yerine düzenli ordu kurulmuştur. Düzenli orduya katılmayan Çerkez Edem'in isyan etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. İngilizlerle önceden anlaşması. B. Anayasanın ilan edilmesi. C. İsmet İnönü'nün kontrolü altına girmek istememesi. D. Londra konferansının yapılmış olması. E. İstanbul hükümetiyle anlaşmış olması. 7. Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Marşı'nı aşağıdakilerden hangi olaydan sonra kabul etmiştir? A. Cumhuriyet'in ilanı. B. 1. İnönü Savaşı. C. Sakarya Savaşı. D. Büyük Taarruz. E. Saltanatın kaldırılması. 8. Aşağıdakilerden hangisi 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları arasında sayılamaz? A. İsmet İnönü'nün generalliğe yükselmesi. B. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. C. Londra Konferansı'nın toplanması. D. Düzenli orduya olan güvenin artması. E. Düşman kuvvetlerinin oyalanması. 9. Mustafa Kemal Paşa Amasya genelgesinden sonra askerlik görevinden istifa etmiştir. Mustafa Kemal Paşa askerlik görevine hangi olaydan önce geri dönmüştür? A. Sakarya Savaşı. B. Eskişehir-Kütahya Savaşları. C. Büyük Taarruz. D. 1921 Anayasası. E. 1. İnönü Savaşı. 10. Türk orduları İnönü Savaşları'nda Yunanistan karşısında savunma yapmış, Sakarya Savaşı'ndan sonra taarruza geçmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir? A. Düzenli orduların kurulmadığını. B. İtilaf devletlerinin Yunanistan'ı desteklediğini. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkinliğini arttırdığını. D. İstanbul hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile uzlaştığını. E. Türk ordusunun gücünü arttırdığını. 11. 1. Moskova Anlaşması. 2. Ankara Anlaşması. 3. Çerkez Ethem Ayaklanması. 4. Eskişehir-Kütahya Savaşları. Milli mücadele sırasında gerçekleşen yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 3, 4, 1 ve 2. B. 1, 2, 3 ve 4. C. 3, 1, 2 ve 4. D. 2, 4, 1 ve 3. E. 3, 1, 4 ve 2. 12. Aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü'ye kazandığı başarıdan dolayı siz orada yalnız düşmanı değil, aynı zamanda milletin makus talihini de yendiniz telgrafını çekmiştir? A. 1. İnönü. B. 2. İnönü. C. Eskişehir-Kütahya. D. Sakarya. E. Ermenistan. 13. 1. Sakarya. 2. 2. İnönü. 3. Büyük Taarruz. 4. 1. İnönü. 5. Eskişehir-Kütahya. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkomutanlık Yasası'nı hangi savaştan önce çıkarmıştır? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. 14. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutanlık Kanunu ile bütün yetkileri şahsında toplayınca yaptığı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir? A. Tekalifi Milliye emirlerinin çıkarılması. B. İstiklal Mahkemelerinin açılması. C. 2. İnönü Savaşı'nın başlaması. D. Saltanatın kaldırılması. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 15. Aşağıdakilerden hangisi tekalif-i milliye emirleri ile ilgili değildir? A. Her ilçede tekalif-i milliye komisyonu kurulması. B. Yiyecek maddelerinin %40'ına sonradan geri ödenmesi şartıyla el konulması. C. Bütün silah ve cephanenin 3 gün içerisinde tekalif-i milliye komisyonuna teslim edilmesi. D. Halkın sevr anlaşmasını mitinglerle protesto etmesi. E. Halkın elindeki taşıt araçları ve binek hayvanlarının %20'sine el konulması. 16. Aşağıdakilerden hangisi Fransa tarafından işgal edilmemiştir? A. Antep, B. Urfa, C. Maraş, D. Adana, E. Antalya. 17. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla kurtarılmıştır? A. Balıkesir, B. İzmir, C. Doğu Trakya, D. Adana, E. Aydın. 18. 1. Ermenistan, 2. İngiltere, 3. Fransa, 4. İtalya, 5. Yunanistan. Kurtuluş Savaşı'nda yukarıdaki devletlerin hangileriyle doğrudan savaş yapılmıştır? A. 1, 2 ve 3, B. 2, 3 ve 4, C. 3, 4 ve 5, D. 1, 3 ve 4, E. 1, 3 ve 5. 19. 1. Fransızlarla Ankara Anlaşması'nın yapılması. 2. İtalyanların Anadolu'dan çekilmesi. 3. 1. İmre Savaşı'nın kazanılması. Sovyet Rusya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Moskova Anlaşması'nı imzalamasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 20. İtilaf devletleri İstanbul Hükümeti'ni Londra Konferansı'na davet etmişler ve delegeler arasında Mustafa Kemal'in ya da Mustafa Kemal'in yetki verdiği birisinin yer almasını istemişlerdir. İtilaf devletlerinin bu davranışının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni tanımadıklarını göstermek. B. Sovyet Rusya'nın tepkisini azaltmak. C. Sevr Anlaşması'nda değişiklikler yapmak. D. Yunan ilerleyişine zemin hazırlamak. E. Moskova Anlaşması'nın imzalanmasını sağlamak. 21. 1. Mudanya Ateşkes Anlaşması. 2. Lozan Barış Konferansı. 3. Londra Konferansı. 4. Ankara Anlaşması. 5. Gümrük Anlaşması. İtilaf devletleri yukarıdakilerden hangisinde ilk defa Sevr Anlaşması'nda değişiklik teklif etmişlerdir? A1, B2, C3, D4, E5. 22. 1. Eskişehir-Kütahya Savaşları. 2. Dumlupınar Meydan Savaşı. 3. İkinci İnönü Savaşı. Yukarıdakilerin hangilerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu yenilerek Sakarya'nın doğusuna çekilmek zorunda kalmıştır? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 2 ve 3. 23. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A. Ortak düşman karşısında bulunulması. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Sovyet Rusya'nın askeri yardımına ihtiyaç duyması. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin uluslararası platformda kendisini destekleyen bir devlete ihtiyaç duyması. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin layık bir devlet kurmak istemesi. E. Sovyet Rusya'nın Avrupa ile ilişkilerinin gergin olması. 24. Eskişehir-Kütahya Savaşları'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Afyon, Eskişehir ve Kütahya'nın Yunan işgaline uğraması. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Paşa'ya karşı muhalefetin artması. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye taşınmasının teklif edilmesi. D. Cumhuriyet rejimine geçirmesinin teklif edilmesi. E. Başkumandanlık kanununun çıkarılması. 25. Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Mahkemelerinin Kurtuluş Savaşı'ndaki fonksiyonları arasında gösterilemez? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargı yetkisini kullanması, B. yeni bir anayasa hazırlanması, C. ordudan kaçmaların önlenmesi, D. ayaklanma çıkaranların cezalandırılması, E. Türkiye Büyük Millet Meclisi otoritesinin ülkede etkili hale getirilmesi. 26. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi aşağıdaki savaşların hangisinden sonra verilmiştir? A. 1. İnönü, B. Büyük Taarruz, C. Başkomutanlık, D. 2. İnönü, E. Sakarya. Kurtuluş Savaşı Test 2. 1. 1. İstiklal Mahkemeleri, 2. Milli Cemiyetler, 3. Kuvayi Milliye. Tekalifi Milliye emirlerinin uygulanmasında doğacak problemleri yerinde çözme görevi yukarıdakilerden hangilerine verilmiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 2. Kurtuluş Savaşı sırasında Yeni Türk Devleti savaşçı bir devlet olmadığını, istila amacıyla hareket etmediğini, ancak topraklarımıza karşı emperyalist emeller besleyenlerle savaşılacağını açıklamıştır. Bağımsızlığımızı tanıyan ve saygı gösteren devletlerle dostluk kurabileceğini belirtmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Bağımsızlığımıza saygı temel esastır. B. Topraklarımızı işgal eden güçlerle savaşılacaktır. C. Öncelikle barışın korunması gereklidir. D. Emperyalist olmayan ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle dostluk kurulabilir. E. Dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönetim şekli benzerliğine bağlıdır. 3. 1. Londra Konferansı'nın toplanması. 2. Fransızlarla Ankara Anlaşması'nın imzalanması. 3. İtilaf devletlerinin ateşkes teklifinde bulunmaları. Yukarıdakilerden hangileri İtilaf devletleri arasındaki ayrılıkları kesin olarak ortaya koymuştur? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 4. Fransızlarla yapılan Ankara Anlaşması'nın 1. taraflar arasında savaşın sona ermesi, 2. genel af ilan edilmesi, 3. İskenderun ve Antakya için özel bir rejim kurulması. Maddelerinden hangileri Hatay'ın ana vatana katılmasında etkili olmuştur? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 5. 1. Moskova Anlaşması, 2. Brest-Litovsk Anlaşması, 3. Gümrük Anlaşması, 4. Kars Anlaşması. Doğu sınırımızı belirleyen yukarıdaki anlaşmaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 1, 4. C. 2, 3, 4, 1. D. 4, 2, 3, 1. E. 3, 2, 1, 4. 6. İtalya'nın Anadolu'yu boşaltması, Fransa'nın Yunanistan'ı desteklemekten vazgeçmesi, yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A. Kurtuluş Savaşı'nın bittiğinin, B. Sevr Anlaşması'nın tamamen yürürlükten kalktığının, C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçlendiğinin, D. Misak-ı Milli'nin gerçekleştiğinin, E. İtalya ile Fransa'nın birlikte hareket ettiğinin. 7. Mustafa Kemal Paşa Londra Konferansı'na delege göndermekle 1. Misak-ı Milli'yi dünyaya duyurmak, 2. İtilaf devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak, 3. ordunun yeniden toparlanmasını sağlamak, hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 8. 1. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Anlaşması'nın yapılması, 2. Fransa ile Ankara Anlaşması'nın imzalanması, 3. İtilaf devletlerinin ateşkes ve barış teklifinde bulunmaları, yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda meydana gelmiştir? A. Sakarya, B. Eskişehir-Kütahya, C. İkinci İnönü, D. Brest-Litovsk, E. Montreux. 9. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya ateşkesinin sonuçlarından biridir? A. Güney sınırının çizilmesi, B. Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesi, C. Sovyetler Birliği'nin kapitülasyonları kaldırması, D. İtalyanların Anadolu'yu terk etmesi, E. Saltanatın kaldırılması. 10. İtilaf devletlerinin Lozan Konferansı'nda ikilik çıkarmaları aşağıdakilerden hangisiyle engellenmiştir? A. Halifeliğin kaldırılması, B. Cumhuriyetin ilanı, C. Saltanatın kaldırılması, D. Yunanistan'ın mağlup olması, E. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 11. Aşağıdakilerden hangisi Lozan'da görüşmelerin kesilmesine neden olan konular arasında gösterilemez? A. Kapitülasyonlar, B. Yabancı okullar, C. Osmanlı borçları, D. Boğazlar, E. Irak sınırı. 12. 1. Suriye sınırı, 2. Kapitülasyonlar, 3. Boğazlar, 4. Batı Trakya, 5. Irak sınırı. Lozan'da yukarıdaki konulardan hangilerine getirilen çözümler Misak-ı Milli'ye uygundur? A1, B2, C3, D4, E5. 13. Lozan görüşmelerinde İngiltere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1. Musul ve Kerkük'ün boşaltılması, 2. Kapitülasyonların kaldırılması, 3. Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulmasından vazgeçilmesi konularındaki isteklerine şiddetle karşı çıkmıştır. Ancak İngiltere'ye görüşmeler sırasında bazı konularda taviz verilmek zorunda kalınmıştır. İngiltere, yukarıdaki anlaşmazlık konularından hangisinde kesinlikle tavize yanaşmamıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 14. Lozan görüşmelerinde İngiltere ve Fransa'nın kapitülasyonun kaldırılmasına karşı çıkmaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A. Türkiye üzerindeki ekonomik çıkarlarını korumak istediklerinin, B. Türkiye'yi barış görüşmelerinden çekilmeye zorlamak istediklerinin, C. Türkiye'nin sanayileşmesine yardımcı olmak istediklerinin, D. Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerinin, E. Türkiye'nin batılaşmasını engellemek istediklerinin. 15. Lozan Anlaşması'nda alınan kararlardan hangisi milli bağımsızlığımızı zedelemiştir? A. Boğazlar Komisyonu, B. Azınlıklar, C. Kapitülasyonlar, D. Savaş Tazminatı, E. Yabancı Okullar. 16. Lozan'da müttefik devletlerin Türkiye'yi esarete mahkum eden şartları ileri sürmeleri aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A. Savaşın yeniden başlamasına, B. Boğazlar Komisyonu'nun kurulmasına, C. Görüşmelerin kesilmesine, D. Türkiye heyetinin yeni tavizler vermesine, E. Misak-ı Milli kararlarından vazgeçilmesine. 17. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Anlaşması ile ilgili değildir? A. Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi, B. Kapitülasyonlar konusunda Türkiye heyetinin ödün vermemesi, C. Bu anlaşmanın uzun süre geçerliliğini devam ettirmesi, D. İlk defa İstanbul ve Boğazların yönetiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmesi, E. Türkiye-Irak sınırının çözümlenememesi. 18. Lozan Anlaşması'nda Türk-Yunan sınırı olarak Meriç Nehri kabul edilmiştir. Bu sınır aşağıdakilerden hangisiyle çizilmiştir? A. Londra Konferansı, B. Mudanya Ateşkesi, C. Mondros Ateşkesi, D. Sakarya Savaşı, E. Sevr Anlaşması. 19. Lozan Anlaşması'nda kapitülasyonların kaldırılması Türkiye'ye aşağıdakilerden hangisini sağlamamıştır? A. Batılı devletlerin ham madde ve pazarı olmaktan kurtulmasını, B. Yerli sanayinin gelişmesini, C. Ekonomik bağımsızlığını sağlamasını, D. Ekonomik gelişme için ortam hazırlanmasını, E. Osmanlı Devleti'nin borçlarının kabul edilmemesini. 20. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarından biridir? A. Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılması, B. Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması'nın imzalanması, C. İtalyanların Anadolu'dan çekilmeleri, B. Doğu cephesinin kapanması. E. Yunanistan'ın taarruz kabiliyetinin kırılarak savunma durumuna geçmesi. 21. Kurtuluş Savaşı sırasında büyük taarruzun en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Düşman kuvvetlerini imha ederek Anadolu'yu işgalden kurtarmak. B. İstanbul ve Boğazları ele geçirmek. C. Kapitülasyonları kaldırarak milli ekonomiyi kurmak. D. Osmanlı Devleti'ni hukuken sona erdirmek. E. Düşman silahlı kuvvetlerinin taarruz gücünü kırmak. 22. Lozan Barış Görüşmelerinde Türkiye'ye bırakılan adalar aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? A. İmroz ve Bozcaada. B. 12 Ada ve Rodos. C. İmroz ve Limni. D. Limni ve Samandrek. E. Midilli ve Sakız. 23. 1. Batı Trakya Türkleri. 2. Yunanistan'ın diğer bölgelerinde yaşayan Türkler. 3. Anadolu Rumları. 4. İstanbul Rumları. Yukarıdakilerden hangileri nüfus mübadelesi dışında tutulmuşlardır? A. Yalnız 1. B. 1 ve 4. C. 1 ve 3. D. 2 ve 3. E. 2 ve 4. Atatürk İnkılapları. Bölüm 14. Türk İnkılabı'nın özellikleri. Atatürk'e göre inkılap, Türk ulusunu son asırlarda geri bırakan kurumları yıkarak yerine milletin en yüksek bedeni gereksinimlerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır. Türk İnkılabı, Türk ulusunun bağımsızlık, egemenlik ve çağdaşlaşma mücadelesini içeren bir eylem, aydınlanma ve yenilenme hareketidir. Kültürel, sosyal ve ekonomik yönleriyle bir bütünlük gösterir. Ulusallık ilkesini temel koşul olarak almış ve Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Demokrasi anlayışını benimsemiş, bu nedenle yenilikler şiddete başvurulmadan gerçekleştirilmiştir. Başlangıçtan itibaren halka mal edilerek, halkın temsilcilerinin onayı alınarak gerçekleştirilmiştir. Dogmatik olmayıp, akıl ve bilimi kendisine rehber almış, dolayısıyla laikliği benimsemiştir. Osmanlı Devleti'nde yapılan islahatlardan farklıdır. Kapsamlı bir değişimi kabul eden Türk İnkılabı, sadece devletin ve kurumlarının değil, bunlarla birlikte ferdin ve toplumun geliştirilmesine çalışmıştır. Doğu kültürü yerine Batı kültürünü benimsemiş, modern anlayışı kabullenmiş, milli şuuru ve millet ruhunu uyandırmıştır. Emperyalist güçlere karşı gelmenin mümkün olduğunu dünyaya kanıtlayarak tutsak milletlere bağımsızlık yolunu açmış, ayrıca donmuş toplumsal kurumların akılcı bir davranışla değiştirilebileceğini de ortaya koymuştur. Türk İnkılabı'nın amaçları. Atatürk siyasal, hukuksal, eğitim, toplumsal ve ekonomik alanlarda inkılaplar yaparak Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı, modern Avrupa devletleriyle Türkiye'yi bütünleştirmeyi, demokrasi ve ulusal egemenliği Türkiye'de yerleştirmeyi, Türk ulusunun refah seviyesini yükseltmeyi ve her yönden modernleşmesini sağlamayı amaçlamıştır. Siyasal alandaki inkılaplar. 1. Saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırılmasında padişah ve İstanbul hükümetinin zaman zaman itilaf devletleriyle işbirliği yaparak milli mücadeleye düşmanca tavırlar almaları, itilaf devletlerinin Lozan Barış Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile birlikte İstanbul hükümetini davet ederek temsil sorunu çıkarmak, Türk tarafını bölmek ve bundan siyasal çıkar elde etmek isteği etkili olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'de saltanatı halifelikten ayırarak kaldırmıştır. Halifeliğin saltanatla birlikte kaldırılmamasında, ortamın halifeliği kaldırmak için uygun olmaması ve İngilizlerin Vahdettin'in şahsında halifelik makamından faydalanmasının engellenmek istenmesi gibi nedenler etkili olmuştur. Saltanatın kaldırılmasının sonucunda siyasal güçle dinsel güç birbirinden ayrılmış, böylece Türkiye'nin laikleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Osmanlı ailesinden Abdülmecit Efendi'yi halife tayin etmiştir. Ulusal egemenliğin gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Saltanatın kaldırılmasıyla Türkiye'de devlet başkanlığı sorunu ortaya çıkmıştır. Son Osmanlı padişahı olan 6. Mehmet Vahdettin İngilizlere sığınarak ülkeyi terk etmiştir. 2. Cumhuriyetin ilan edilmesi. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye'de yeni bir devlet kurulmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1921 yılında yaptığı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla egemenliğin ulusa ait olduğu kararını almış ve 1922'de saltanatı kaldırmıştı. Yeni Türk Devleti'nin başlangıçtan itibaren rejimini açıklamamasında, zamansız rejim tartışmalarına neden olmama, ulusal güçlerin parçalanmasını ve zayıflatılmasını engelleme ve saltanatın birleştirici etkisinden yararlanma gibi nedenler etkili olmuştur. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinde ulusal egemenliğin gerçekleştirilmek istenmesi, saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devlet başkanlığı sorununun çözümlenmeye çalışılması, yeni Türk Devleti'nin rejiminin belirlenmesi ve bu konudaki tartışmaların sona erdirilmesi, 1923 sonbaharında hükümet bunalımının ortaya çıkması üzerine yeni hükümetin seçilememesi ve yürütme işlerindeki aksaklıkların giderilmek istenmesi gibi nedenler etkili olmuştur. Cumhuriyetin ilan edilmesinin sonucunda yeni Türk Devleti'nin rejimi belirlenmiş ve bu konudaki kargaşa sona ermiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle devlet başkanlığı sorunu ortadan kalkmıştır. Böylece iktidar boşluğu sona ermiştir. Meclis hükümeti sistemi yerine kabine sistemi geliştirilerek yürütme işlerinin hızlanması sağlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhurbaşkanı, ilk Cumhuriyet hükümetini kurma görevini İsmet Paşa'ya vermiş, Fethi Okyar Bey de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiştir. 1921 Anayasası'nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. 1921 Anayasası'na Türkiye Devleti'nin hükümet şeklinin Cumhuriyet, dininin İslam, resmi dilinin Türkçe, Cumhurbaşkanı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni seçeceği, Cumhurbaşkanı'nın devletin başı olduğu, meclise ve vekiller heyetine başkanlık edebileceği, meclisin kendi içerisinden bir kişiyi başkan olarak belirleyeceği ve Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğu şeklinde ilaveler yapılmıştır. 3. Halifeliğin kaldırılması. Hz. Muhammed'in vefatından sonra devlet ve hükümet işlerini yürütmek amacıyla seçilen idarecilere halife denilmiştir. Halifeliğin kaldırılmasında, saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanından sonra halifeliğin önemini kaybetmesi ve sembol haline gelmesi, devlet başkanı olarak cumhurbaşkanı hilafetin birlikte bulunmasına sakıncalı olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife olarak tayin edilen Abdülmecit Efendi'nin devlet başkanı gibi hareket etmesi, halifelik kurumunun laiklik ve cumhuriyet rejimine ters düşmesi, saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanından sonra eski rejim taraftarlarının sığınabilecekleri kurum olarak halifeliğin kalması, bazı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin halifeyi milletin üzerinden görmeye başlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi halifenin, halife de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir şeklinde propaganda yapmaları, bazı Hintli Müslümanların halifeliğin güçlendirilmesi dileğini taşıyan mektuplarında başkent çevrelerinde ulusal sorunlara dıştan müdahale sayılması gibi nedenler etkili olmuştur. 3 Mart 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi halifeliğin kaldırılmasını, Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına çıkarılmasını, şer'iye ve efkaf vekaletinin kaldırılmasını, eğitim öğretimin birleştirilmesini ve Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılmasını kararlaştırmıştır. Halifeliğin kaldırılmasıyla Cumhuriyet rejimi tam anlamıyla gerçekleşmiş, çağdaşlaşmanın önündeki en büyük engel kaldırılmıştır. Yeni Türk Devleti'nin ümmetçi bir anlayışı benimsemediği, İslam dünyasında birliği sağlama gibi bir iddiasının bulunmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin dış politikası olumlu yönde etkilenmiştir. Sömürgelerinde çok sayıda Müslüman bulunan İngiltere, Fransa ve İtalya, Türkiye'nin halifeliğin gücünden yararlanarak halkı kışkırtacağına inanıyordu. Bu nedenle Türkiye'ye karşı çekingen davranan devletlerin şüpheleri halifeliğin kaldırılmasıyla sona ermiş ve Türkiye ile karşılıklı güvene dayanan ilişkiler kurulmuştur. Laikliğe geçişin en önemli aşaması gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de inkılaplar için elverişli bir ortam hazırlanmıştır. Çok partili hayata geçiş denemeleri. 1. Türk İnkılabı ve Demokrasi. Halk egemenliğinin geçerli olduğu siyasal rejimlere demokrasi denilmektedir. Bu sistemde halk, kendi temsilcilerini hür iradesiyle seçer. Böylece belli bir yaşa ulaşan vatandaşlar devlet idaresine katılarak ulusal egemenliğin ortaya çıkmasını sağlarlar. Demokrasinin gerçekleşmesi için bağımsızlık, ulusal egemenlik, düşünce özgürlüğü, örgütlenme, seçme ve seçilme haklarının eşit olarak vatandaşlara verilmesi, çoğunluğun kararlarına uyulması ve azınlıkta kalanların haklarının korunması gibi şartlar gereklidir. Demokrasi çeşitli görüşlere sahip kişilere bir araya gelip teşkilatlanma imkanı tanır. Bu tür teşkilatlanmış gruplara siyasal partiler denir. Demokratik mücadele ancak siyasal partilerle yürütülebilir. Bu nedenle Atatürk siyasal partilerin kurulmasını sağlamış ve sağlığında iki defa çok partili hayata geçmek için deneme yapmıştır. Ancak çok partili hayata geçmek için ortamın oluşmaması, İnkılapların, modernleşme çalışmalarının ve ulusal egemenliğin engellenme safhasına gelinmesi bu denemelerin sona ermesine neden olmuştur. 2. Cumhuriyet Halk Fırkası. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasal partiler yoktu. Bütün milletvekilleri Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek amacında birleşmişlerdi. 1921 Anayasası'nın hazırlandığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tenasüt, istiklal, İslahat ve müdafaa hukuk gibi gruplar oluşturulmaya başlanmıştı. Mecliste Mustafa Kemal Paşa taraftarları 1. grup, Mustafa Kemal Paşa karşıtları ise 2. grup olarak isimlendirilmişti. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra saltanatın kaldırılması 2. grupta toplananların sayısını biraz daha arttırdı. Mustafa Kemal Paşa inkılapçı kişileri yanında toplayarak yeni seçimlere girdi. Seçimler sonunda Mustafa Kemal Paşa'nın fikirlerini benimseyenler, 1. Meclis'teki Anadolu Verimli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin adayları, 2. Meclis'te çoğunluğu sağladılar. Mustafa Kemal Paşa'ya göre Anadolu Verimli Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Sivas Kongresi'nde belirlenen programı gerçekleştirmişti. Bu nedenle yeni bir teşkilatın kurulması gerekiyordu. Bunun için 9 Eylül 1923'te, halkçılık esasını kapsayan bir program ile Halk Fırkası kuruldu. Mustafa Kemal Paşa gerçekleştirmeyi planladığı inkılapları parti programına koymuş ve bu partiyi bütün halkın partisi yapmaya çalışmıştır. Halk Fırkası 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası'na, 1935'te de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüştürülmüştür. Yeni Türk Devleti'nin ilk siyasal partisi olan Halk Fırkası'na ölümüne kadar Mustafa Kemal Atatürk başkanlık yapmış, bütün inkılaplar bu partiye dayanılarak yapılmış ve halka benimsetilmiştir. 3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, bazı milletvekilleri ve komutanlar arasında görüş ayrılıklarının çıkmasına neden olmuştu. Görüş ayrılıklarının gittikçe artması üzerine Halk Fırkası'ndan ayrılan milletvekilleri ile ordudaki görevlerinden ayrılan milletvekilleri Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Adnan Adıvar. 17 Kasım 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyeleri, cumhuriyetçilik ilkesini, liberalizmi, demokrasiyi benimsediklerini ve dini inançlara saygılı olduklarını açıklamışlardır. Ancak Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda parti başkanı olmasına karşı çıkmış, halka daha fazla özgürlük verilmesini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclise baskı yapmamasını istemişlerdir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın çatısı altında toplananlar, inkılaplara karşı çıkanlar, eski İttihatçılar, saltanat ve hilafet taraftarı kişilerdi. Mustafa Kemal Paşa demokrasinin gerçekleşmesini sağlamak için bu komutanların parti kurmasına karşı çıkmamıştır. Ancak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na mensup milletvekillerinin konuşmaları, eski dönemin yeniden geri gelmesi konusunda bazı beklentilerin doğmasına, karışıklıkların çıkmasına ve ülke bütünlüğünün tehlikeye düşmesine yol açmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın güçlenmesinden cesaret alan rejim karşıtları, Şeyh Sait önderliğinde ayaklanmışlardır. 4. Şeyh Sait İsyanı. Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasında, İngilizlerin Musul ve Kerkük'teki petrolleri ellerinde tutabilmek amacıyla, Şeyh Sait ve taraftarlarını kışkırtarak Türkiye içerisinde karışıklık çıkarması, yenilik hareketlerinin hızlanması üzerine eskiye özlem duyanların inkılaplara karşı çıkmaları, hilafet ve saltanat taraftarlarının eski rejime dönmek istemeleri gibi nedenler etkili olmuştur. Şeyh Sait isyanının sonucunda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası isyanda rolü olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. 5 Haziran 1925. Şeyh Said isyanı Türkiye'de çok partili hayata geçiş için ortamın uygun olmadığını ve henüz demokrasinin tam anlamıyla uygulanamayacağını göstermiştir. Doğu Anadolu bölgesinde bozulan huzuru sağlamak amacıyla Takrir-i Sükun Kanunu çıkarıldı. 4 Mart 1925. Bu kanun 1929 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti yıprandığından dolayı Musul'u kaybetmiştir. Bu durum ülke içinde yaşanan sorunların dış politikayı olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. 5. Serbest Cumhuriyet Fırkası. 1925-1930 yılları arasında önemli inkılaplar gerçekleştirildi. Ancak mecliste tek partinin bulunması hükümetin denetlenmesini önlüyor, eleştiri olmadığı için yapılan işlerin hesabını sorma imkanı bulunmuyordu. 1929 yılında dünyada başlayan ekonomik kriz Türkiye'yi de etkiledi. Bu durum hükümetin denetlenmesini gerektiriyordu. Atatürk çok partili hayata geçmek için yeni bir deneme daha yaparak ülkenin sorunlarını aşmayı, hükümetleri denetlemeyi ve halkın sorunlarını mecliste daha fazla taşımayı amaçlamıştır. Atatürk Türkiye'de çok partili hayata geçirmesini sağlamak amacıyla 1930 yılında yakın arkadaşlarından ve eski başbakanlardan Fethi Okyar Bey'den yeni bir parti kurmasını istedi. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı milletvekillerinden bu yeni partiye katılmalarını istedi. Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı olarak her iki partinin de üstünde kalacağını bildirdi. Bu gelişmelerden sonra 12 Ağustos 1930'da Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberal, özel girişimci sistemi, ticaretin, sanayinin ve ekonominin devletin denetiminden uzak tutması istemiş, böyle bir politika izlendiğinde devletin ilerleyebileceğini savunmuştur. Yeni parti ekonomik görüşleri yönüyle Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları Cumhuriyet'e bağlı ve laik düşünceden yana kişilerdi. Ancak partinin teşkilatlanması aşamasında yerel örgütlerde Cumhuriyet'e, laikliğe ve inkılaplara karşı olan kişiler görev aldılar. Kötü niyetli bu kişilerin çalışmaları Cumhuriyet'i ve inkılapları tehlikeye düşürdü. Durumun kontrolden çıkması üzerine Fethi Bey 17 Aralık 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kapattı. Kısa bir süre sonra patlak veren Menemen olayı Fethi Bey'i haklı çıkarmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapanması üzerine ülkemizde Cumhuriyet'in ilanından sonraki çok partili hayata geçişin ikinci denemesi de başarılı olamadı. Bundan sonra Atatürk döneminde bir daha çok partili hayata geçmek için girişimde bulunulmamıştır. 6. Menemen olayı. 23 Aralık 1930. Derviş Mehmet adında Menemen'e gelen bir kişi, çevresine topladığı kişilerle "Din elden gitti, şeriat isteriz" diyerek ayaklandı. Bu ayaklanmayı önlemeye çalışan Asteğmen Kubilay, isyancılar tarafından şehit edildi. Olayın haber alınması üzerine Menemen'e gelen askeri birlikler duruma hakim oldular. İsyancılar askeri mahkemelerde yargılanarak cezalandırıldılar. 7. Türkiye'de çok partili hayata geçilmesi. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletler çoğunlukla demokrasiyle idare edilen devletlerdi. Türkiye'nin bu devletler arasındaki yerini alabilmesi ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda söz sahibi olabilmesi için bir an önce çok partili hayata geçmesi gerekiyordu. Bundan dolayı İsmet Paşa ikinci bir partinin kurulmasına izin vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan Demokrat Parti'yi kurdular. 1946 yılında Türkiye'de çok partili hayata geçirmiştir. Hukuk alanında yapılan inkılaplar. Atatürk Türk ulusunun bağımsız, çağdaş, demokratik ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla hukuk alanında inkılaplar yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk alanında inkılaplar yapmasında ceza hukukunda eksikliklerin bulunması, ekonomi ve ticaret hayatını düzenleyen kanunların yetersiz olması, mahkemelerde tek yargıcın kadı bulunması, kadınlara tanınan hakların kısıtlı olması ve evlenme, boşanma, miras gibi konularda eşitsizliklerin bulunması, ülkede farklı kuralların uygulanması gibi nedenler etkili olmuştur. 1. Medeni Kanunun Kabulü. Devlet yapısı laikleştirilirken hukuk kuralları içinde laikliğe aykırı olanların atılarak yerine akla uygun olanların alınması zorunluluktu. Hukuk düzeninin temeli medeni hukuktur. Medeni hukuk konusunda Mecelle'nin yetersizliği, Birinci Dünya Savaşı sırasında anlaşılmış ve değişiklik yapılması yoluna gidilmiştir. Ancak savaş yenilgiyle sonuçlandığı için çalışmalar kesilmiştir. 1922'de bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden çalışmalar başlamış, kurulan bir komisyon 1924'te Avrupa devletlerinin medeni kanunlarını inceleyerek İsviçre Medeni Kanunu'nun alınmasına karar vermiştir. İsviçre Medeni Kanunu'nun alınmasında Avrupa'daki medeni kanunların tümünden yararlanılarak hazırlanmış ve en yeni medeni kanun olması, aile hukukunun kadın erkek eşitliğine dayanması, demokratik olması, akılcı ve pratik çözümler getirmesi gibi nedenler etkili olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 17 Şubat 1926'da bazı küçük değişiklikler yaparak Türkçe'ye çevrilen İsviçre Medeni Kanunu'nun bir bütün halinde Türk Medeni Kanunu olarak kabul edilmiştir. Medeni Kanunun kabulünde hukuk alanında birlik ve düzen sağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında din, mezhep ayrılıkları gözetmeksizin hak ve ödevler bakımından eşitlik sağlanmıştır. Mirasta kadın erkek ayrılığı kaldırılıp mirastan eşit olarak yararlanmaları sağlanmıştır. Toplumsal hayatta kadın erkek eşitliği getirilmiş, Türk kadını kocasının tek eşi ve çocuklarının öz anası olmak haklarını kazanmıştır. Evlilik devlet kontrolü altına alınarak resmi nikah sorumluluğu getirilmiştir. Türkiye'deki Müslüman olmayan topluluklar Lozan Anlaşması'nın kendine tanıdığı haklardan vazgeçtiklerini ve Türk Medeni Kanunu'na uymak istediklerini bildirdiler. Hükümetçe de bu isteğin kabulüyle Avrupa devletlerinin müdahaleleri ortadan kalkmıştır. Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkileri de sona ermiştir. Türk kadınlarına istediği mesleği seçme hakları tanınmış, böylece Türk kadınlarının toplumsal ve ekonomik alanlardaki etkinliği artmıştır. Medeni kanunun kabulünden sonra diğer hukuk mevzuatının da laik esaslara göre düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Medeni kanunun alındığı İsviçre'den borçlar kanunu da alınarak 8 Mayıs 1928'de yürürlüğe girdi. Ticaret kanunu Almanya'dan alınarak 10 Mayıs 1928'den, İtalya'dan alınan ceza kanunu 1 Temmuz 1828'den itibaren uygulanmaya başlamıştır. 2. Kadınlara siyasal hakların verilmesi. Toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanması Cumhuriyet rejiminin hedeflerinden biridir. Medeni kanunla verilen haklar kadınlarla erkekler arasında sosyal ve medeni alanda eşitlik sağladı. Ancak tam bir eşitliğin olması için kadınlara siyasal hakların da verilmesi gerekiyordu. Atatürk başlangıçta yurt gezileri sırasında kadının bağlı olduğu geleneklerin kalkması için konuşmalar yaptı. Medeni kanunun kabulünden sonra sıra kadınlara siyasal haklar verilmesine geldi. 1930 yılında kabul edilen belediye kanunu ile kadınların belediye seçimlerine katılmaları sağlandı. 5 Aralık 1934'te kadınlara milletvekili seçme ve seçme hakkı tanındı. Böylece Türk kadını hukuk alanında tam olarak erkeklerle eşit oldu. Türk inkılabının kadınlara siyasal haklar vermesi Atatürk'ün kadınlara verdiği değeri göstermektedir. Eğitim ve kültür alanındaki inkılaplar. Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim ve kültür alanında inkılaplar yapmasında, eğitim ve öğretimdeki çatışmayı ortadan kaldırarak birlik ve beraberliğin sağlanmak istenmesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin çağdaşlaştırmak ve laikleştirilmek istenmesi, eğitimin yaygınlaştırılmasını ve kolaylaştırmasını sağlayarak her alanda yeterli elemanı yetiştirmek istenmesi, eğitim öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanmak istenmesi, Türk dilinin ve tarihinin araştırılması gibi nedenler etkili olmuştur. 1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitimin birleştirilmesi. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti zamanındaki eğitim kargaşasına son vererek milli, demokratik, laik ve çağdaş bir toplum oluşturmak amacıyla eğitim alanında yeniliklere önem vermiştir. Bu nedenle Osmanlı eğitim sistemi tasfiye edilerek eğitim kurumlarında yenilikler yapılmıştır. Eğitim faaliyetlerini tek elden planlamak ve bu alandaki kargaşayı önlemek amacıyla Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmış ve Türkiye'deki bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. 3 Mart 1924. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla devlet eğitimin her çeşidiyle uğraşmaya başlamış, Milli Eğitim Bakanlığı bütün eğitimle uğraşmıştır. Yabancı okulların ders programlarına Türkçe kültür dersleri konulmuş ve bu Türk öğretmen tarafından okutulması sağlanmıştır. 18. kaset 2. yüzün sonu.